Ayrım 20.
Yavaş yavaş daha çok Herbert'ın anlattıklarından öğrendim ki Bay Puckett Harrow ile Cambridge'de okumuş, son derece de parlak bir öğrenciymiş. Ne var ki çok genç bir yaşta Belinda'sı ile evlenmek onuruna erişince ilerleyip yükselebilmek olanaklarını baltalamış, geçinebilmek için halk arasında bileyici diye anılan özel öğretmenlik mesleğine atılmış. Bir sürü kör bıçağı bilemiş. Bunların dikkate değer yönleri şunmuş ki babaları eğer sözü geçer kişilerse Bay Puckett'a daha iyi bir iş bulacaklarına söz veriyor ama bıçaklar bileyiciden ayrıldığı zaman bu sözlerini unutuyorlarmış. Sonunda Bay Puckett bu verimsiz işten usanarak Londra'ya gelmiş. Burada beslediği daha parlak umutlar birer birer söndükçe gene eski mesleğine dönmüş. Okumaya fırsat bulamayan ya da fırsat bulup da safsaklayan kişilere okutmanlık yapmış. Birçok kişiyi özel iş ve durumlar için hazırlayıp yetiştirmiş. Yazarlar için gerekli bilgi toplamış, yazılarını düzeltmiş onların. Çok az olan özel gelirini bu gibi işlerden edindiği kazançlarla besleyerek evini geçindirip gidiyormuş. Puckett'ların yaltak bir komşuları vardı. Herkese hak veren, herkese şükür duaları eden, duruma göre her fırsatta gülen ya da ağlayan bir dul hanım. Adı Bayan Collier olan bu hanıma daha o ilk gün yemeğe inerken kolumu vermek onuru bana düştü. Dul hanım bana Bay Puckett'ın evine pansiyon öğrenci almak zorunda kalmasının sevgili Bayan Puckett'ı pek sarstığını anlattı. Tanışmamızın üzerinden daha 5 dakika bile geçmemiş olmakla birlikte Bayan Collier bir güven ve sevgi coşkusu içinde bu sözlerin meclisten dışarı olduğunu bildirdi. Eve gelen öğrencilerin hepsi benim gibi olaymış, Bayan Puckett oturup şükürler edermiş. Ne var ki sevgili Bayan Puckett'ımız zaten hayatta hüsrana uğramış bir kadın olarak, gerçi Bay Puckett'ı bundan sorumlu tutmuyorsam da sevgili Bayan Puckett'ımızın lükse, kibarlığa olan gereksinmesi öyle büyüktür ki. Ben Bayan Collier'in ağlayacağından korkarak hemen susturmak için evet öyle efendim dedim. Yaratılışıyla da huylarıyla da öyle bir salon kadınıdır ki. Ben yine onun ağlamaya başlamasını önlemek amacıyla elbet efendim dedim. Bay Puckett'ın zamanını kendini tümüyle karısına adayamayışı gerçekten acı. İçimden bakkalla kasap mallarını Bayan Puckett'a adamasalar sanırım daha acı olurdu diye geçirdimse de bir şey demedim. Zaten utangaçlığımı yenmek, toplum kurallarını aklımda tutmak için harcadığım çaba bana yetiyordu. Bir yandan önümdeki çatal, bıçak, kaşık, bardak ve buna benzer öldürücü araçlarla cebelleşirken bir yandan Bayan Puckett ile Drummle arasındaki konuşmalardan anlıyordum ki küçük adı Bentley olan Drummle bir baronetin ikinci dereceden mirasçısı oluyormuş. Bu arada Bayan Puckett'ın bahçede okuduğu kitabının unvanlar üstüne yazılmış olduğunu da anlamıştım. Nasip olsa da dedesine baronetlik unvanı verilseymiş bu kitaba hangi tarihte geçecekmiş onu günü gününe biliyordu. Drummle pek konuşmuyordu. Somurtuk, ters bir insan gibi geldi bana. Ama ağzını açtığı zaman kendini bizlerden ayrı, seçkin tuttuğunu, Bayan Puckett'ı da kendine eşit saydığını açıkça sezdiriyordu. Konuşmanın bu bölümüne onların ikisiyle yağcı komşu Bayan Collier'den başkası katılmadı. Herbert'ın çok sıkıldığını anlayabiliyordum. Gene de konu hiç kapanmayacak gibiydi ki erkek uşak içeri girerek ev işleriyle ilgili bir felaket haber verdi. Kısacası aşçıbaşı et kızartmasını kaybetmiş, bulamıyormuş. Bunu duyunca Bay Puckett'ın son derece tuhaf bir şey yaptığını gördüm. İlk görüşüm olduğundan öyle şaştım ki neredeyse dilimi yutuyordum. Ama ötekiler hiç aldırış etmediler. Zaten Bay Puckett'ın bu yaptığına yakında olanlar gibi ben de alışacaktım. Adamcağız delirmemek için olmalı. İki elini birden o karmakarışık saçlarına daldırdı. Kendini saçlarının kökünden tutup havaya kaldırmak istercesine olağanüstü bir çaba gösterdi. Ama kendi kendini yerinden bile kıpırdatamayınca sessiz sedasız yemesini sürdürdü. Derken Bayan Collier konuyu değiştirerek beni pohpohlamaya başladı. Önce birkaç dakika hoşuma gitti bu. Gel gelelim kadın öyle aşırıya kaçıyordu ki sonunda sinirime dokunmaya başladı. Geldiğim yerleri, ailemi, dostlarımı candan merak ediyormuş numarası yaparken dibime yılan gibi bir sokuluşu vardı. Gerçekten öyle yılan gibiydi ki dilinin çatallı olmayışına şaşıyordunuz. Arada bir onunla pek az konuşan Startop'a ve daha bile az konuşan Drummle'a doğru bir atılımda bulunuyordu. Bu kadının yanı başında oturmadıkları için onlara imrenmeye başlamıştım. Yemekten sonra çocukları getirip benimle tanıştırdılar. Bayan Collier onların ağızları, burunları, gözleri, bacakları konusunda övgü sözleri sıralayıp duruyordu. Çok yerinde bir terbiye yöntemi olsa gerekti bu. 4 kız 2 oğlan çocuğu vardı. Bir de hem kıza hem oğlana benzeyen bebecik. Yolda olanının ise ne olacağını ancak Tanrı bilebilirdi. Flapson'la Millers'ın yavruları içeri getirmelerini görseniz onları askerlik için çocuk değiştirmekle görevlendirilmiş, toparlayabildiklerini de alıp getirmiş iki çavuş filan sanırdınız. Bayan Pocket ise kör talihin soyluluktan yoksun bıraktığı bu küçükleri, onları daha önce de denetlediğini şöyle bir anımsıyormuş, gene de neyin nesi olduklarını, burada ne aradıklarını pek çıkartamıyormuş gibilerden bakıyordu. Flaps'ın "Bir dakika hanımcığım, çatanızı bana verin de bebeği alın," dedi. "Yok, öyle tutmayın, yoksa kafası masanın altına çarpar." Bayan Pocket bu öğüde kulak asarak bebeği öbür yandan tuttu, kafasını masanın üstüne çarptı. Öyle bir çatırtı oldu ki bunu hepimiz duyduk. "Ay ay, en iyisi gene bana verin siz onu hanımcığım," dedi Flaps'ın. "Miss Jane, hadi gel bebeğin önünde biraz dans et. Hadi canım, ne olur." Kızlardan biri bacak kadar bir şey olmasına karşın ötekilerin ablalığını bu küçük yaştan üstlenmeye başladığı anlaşılan bir çocuk ortaya çıkarak bebeğin önünde öne arkaya biraz dans etti. Sonunda bebe ağlamaktan vazgeçip gülücük verdi. Bütün çocuklar güldüler o zaman. Bu arada kendini saçlarının havaya kaldırmaya iki kez yeltenmiş olan Bay Pocket da güldü. Hepimiz güldük, neşemiz yerine geldi. Flaps'ın bebeği kursaktan yapılma Hollanda işi oyuncak bebekler gibi kollarıyla bacaklarını bükerek annesinin kucağına oturtmayı becerdi. Oynasın diye de eline fındık kıracağını verdi. Bayan Pocket'a "Dikkat edin, bu nesnenin sapları bebenin gözlerine girmesin," diye uyarıda bulundu. Aynı uyarıyı oldukça sert bir sesle Miss Jane'e de yineledi. Bundan sonra iki dadı dışarı çıktılar. Merdivende bize yemekte hizmet etmiş olan ve düğmelerinin yarısını kumarda yitirmiş gibi görünen çakır keyif garsonla karşılaştılar. Aralarında hızlı bir itişip kakışma geçti. Bayan Pocket'ın bir yandan şekerli şaraba batırılmış portakal dilimlerini yerken, bir yandan Drummle ile baronetlik konusunda tartışmaya dalmış, kucağındaki bebeği de tümüyle unutmuş olduğunu gördükçe kaygıdan içim içimi yiyordu. Çünkü bebecik fındık kıranla insanın kanını donduran oyunlar oynamaktaydı. Neyse ki sonunda bebeciğin taze beyninin büyük bir tehlike altında olduğunu Jane gördü, usulca yerinden kalkıp geldi, ufak tefek oyalamacalarla tehlikeli silahı bebenin elinden aldı. Tam bu sırada portakalını bitirmiş olan Bayan Pocket, Jane'in bu yaptığını hiç hoş görmeyerek, "Seni yaramaz," dedi. "Nasıl yaparsın bunu? Hemen git yerine otur bakayım." Küçük kız yarım yamalak konuşarak, "Ama anneciğim," diye sızlandı, "bebeciğin gözü çıkacaktı." Annesi "Hala konuşuyor," diye onu payladı, "Hemen git yerine otur," dedim. Bayan Pocket öyle ezici bir gurur ve sertlikle konuşmuştu ki kendim bir suç işlemişim gibi elim ayağım titremişti. Masanın öbür ucundan Bay Pocket, "Canım Belinda, neden böyle mantıksız davranıyorsun?" diye karısına karşı çıktı. "Jane bebeceğin iyiliği için araya girdi." "Kimse araya girip benim işime karışamaz," dedi Bayan Pocket. "Sana çok şaştım doğrusu Matthew. İşime karışılmasına izin verip beni küçük düşürmelerine göz yumuyorsun." Bay Pocket acı bir umarsızlıkla "Güzel tanrım," diye patladı. "Demek küçücük bebeler fındık kıranlarla oynarken ölüp gidecekler ama onları kimse kurtaramayacak." Bayan Pocket küçük suçludan yana hışımla tepeden bakarak "Jane benim işime karışamaz," dedi. "İzin veremem buna. Ben ki öyle bir dedenin torunuyum, aile onuruna toz konduramam. Jane de kim oluyormuş?" Bay Pocket ellerini gene saç diplerine daldırdı. Hem bu kez kendini oturduğu yerden birkaç santim yukarı kaldırmayı da başardı. İnsanlara değil de yere göğe doğru seslenerek "Duyuyorsunuz ya," diye bağırdı. "Masum bebecikler fındık kırıcılarıyla oynarken ölecekler, dedelerinin mevkileri uğruna kimse sesini çıkarmayacak." Sonra Bay Pocket gene yerine indi, sustu. Bunlar olup biterken biz hepimiz utanmış, gözlerimizi sofra örtüsüne dikmiştik. Bir sessizlik oldu. Bu arada dürüst, atılgan bebecik durup durup kuş sesi gibi gurultular çıkartarak Jane'e doğru uzanıyordu. Bu evde hizmetçiler dışında tek tanıdığı insanın Jane olduğu belliydi. Bayan Pocket, "Bay Drummle, kuzum çıngırağı çalıp Flaps'ını çağırır mısınız? Jane seni söz dinlemez, baskısız kız, hemen gidip yatacaksın. Cici bebecik, sen de anneciğinle gel bakalım," dedi. Tepeden tırnağa dürüst olan bebecik bu öneriye var gücüyle karşı çıktı. Anasının kucağında ters yana doğru yay gibi şöyle bir gerilip kıvrıldı. Bizler onun yüzünün yerinde yünden örülme patileriyle tombul gamzeli dizlerini gördük. Sonra yavru bayrakları sonuna dek açmış durumda odadan dışarı çıkartıldı. Sonunda dediğini kabul ettirdi de. Çünkü birkaç dakika sonra pencereden dışarı baktığım zaman bebeği küçük Jane'in kucağında gördüm. Bu arada öbür beş çocuk sofra başında kalmışlardı. Çünkü Flaps'ın özel işi çıkmış, başka hiç kimse de onların sorumunu üstüne almamıştı. Böylece çocuklarla babalarının arasındaki ilişkiyi izlemek fırsatını buldum. Bunu şöyle özetleyebilirim. Bay Pocket dağınık saçları daha da dağılmış, yüzündeki şaşkın ifade daha da derinleşmiş olarak birkaç dakika süzdü çocukları. Onların nasıl olup da bu evde kaldıklarını, yiyip içtiklerini, doğanın kura çekerken onları neden başka bir eve düşürmediğini merak eder gibiydi. Derken babaları değil de onları denetlemeye gelen bir görevliymişçesine ilgisiz bir tutumla sorular yöneltti çocuklara. Neden küçük Joe'nun yakasındaki fırfır delik deşikmiş? Flaps'ın fırsat bulunca diki verecek beyba. Peki ya küçük Fanny'in parmağında neden dolama çıkmış? Millers unutmazsa macun yapıp sürecek Beyba. Sonra Bay Pocket'ın babalık seveceğini ağır bastı, çocuklara yarımşar şilin dağıtarak çıkıp oynamalarını söyledi. Çocuklar dışarı çıkarken Bay Pocket kendi kendini sandalyesinden kaldırmak için görünmedik bir çaba harcadıysa da sonunda bu umutsuz girişimden cayıp yerine yerleşti. Akşam üzeri ırmakta kürek çekip gezindik. Drummond'un da Startup'un da özel sandalları vardı. Bunu görünce ben de özel bir sandal satın alarak ikisini de sönük düşürmeye karar verdim. Çoğu köy çocukları gibi ben de bu tür sporların birçoğunda ustaydım. Gel gelelim Times Irmağı'nda ya da buna benzer sularda kürek çekecek zariflikten yoksun olduğumu görünce bizim iskeleye yanaşan, kürek çekmede ödül almış olan bir kayıkçıyı hemen kendime öğretmen olarak tuttum. Bana yeni arkadaşlarımın tanıştırmış olduğu bu uzman kollarımın demirci koluna benzediğini söyleyerek elimi ayağımı dolaştırdı. Bu evgüsünün neredeyse bir öğrenciye mal olacağını bileydi dilini tutardı sanıyorum. Gece eve döndüğümüzde tepsi içinde hafif bir yemek bizleri bekliyordu. Biz de neşeyle bunun tadını çıkarmaya hazırlanıyorduk. Ne var ki tam o sırada evin içinde bir tatsızlık çıktı. Bay Pocket'ın da neşesi üzerindeydi. Derken hizmetçilerden biri içeri girerek, ''Kusura bakmazsanız sizinle görüşmek istiyorum efendim.'' dedi. Bayan Pocket bunu da bir onur sorunu yaparak, ''Efendinizle mi görüşmek istiyorsun?'' diye öfke buyurdu. ''O da ne demek? Git Flapson'la konuş ya da gelir benimle görüşürsün ama bir başka zaman.'' Orta hizmetçisi, ''Özür dilerim hanımcığım ama şimdi görüşmek istiyorum, hem de efendiyle görüşmek istiyorum.'' dedi. Bunun üzerine Bay Pocket odadan dışarı çıktı, biz de o dönünceye dek çene çaldık. Biraz sonra Bay Pocket üzgün, umarsız bir durumda dönüp gelerek, ''Parmağım ağzımda kaldı Belinda.'' dedi. ''Aşçıbaşı içmiş, içmiş, mutfağın orta yerinde sızıp kalmış. Dolapta da koca bir topak taze tereyağı var, dışarı satmak için hazırlamışlar.'' Bayan Pocket o saat küplere binerek, ''O pis Sofya'nın başının altından çıkmadır bu işler.'' dedi. ''Ne demek istiyorsun Belinda?'' ''Bunları sana söyleyen Sofya değil mi? Demincecik şu odaya gelip de seninle görüşmek istediğini kendi gözlerimle gördüm, kulaklarımla duydum ya.'' ''Ben de aşağı indim, hem sızmış yatan kadını hem de tereyağı çıkınını kendi gözümle gördüm ya.'' ''Matthew, demek ortalığı karıştırdı diye bu kızdan yana çıkıyorsun ha?'' Bay Pocket'ın dudaklarından acı bir inilti döküldü. Bayan Pocket, ''Ben o dedenin torunu bu evde hiç mi sayılmayacağım yani?'' diye haykırdı. ''Benim bildiğime göre aşçıbaşı oldum olası çok saygılı, çok iyi bir kadındır. Daha işe ilk girdiği gün içine doğmuş gibi benim düşes olmak için yaratılmış bir hanımefendi olduğumu söylemişti.'' Bay Pocket'ın yanında bir koltuk vardı. Kendisi şimdi can çekişen gladyatör tablosunu andırır bir yığılışla kendini buraya bırakıverdi. Ben sonunda oradan ayrılıp yatmaya gitmenin daha yakışık alacağını düşünerek iyi geceler dileyince Bay Pocket da duruşunu hiç bozmadan iyi geceler dilerim Bay Pip dedi. 24. 2-3 gün içinde yeni odama iyice yerleştim. Bu arada birkaç kez Londra'ya gidip gelerek yaptığım alışverişlerle eksiklerimi gidermiştim. Bunun üzerine Bay Pocket beni karşısına aldı, uzun uzun görüştük. Gelecekte ne olacağım konusunda Bay Pocket benim bildiğimden daha çok şey biliyordu. Anlattığına göre Bay Jaggers ona benim belirli bir mesleğe atılmayacağımı, varlıklı kişilerin arasına aksamadan karışabilecek duruma gelmemin yeterli eğitim sayılacağını bildirmiş. Başkaca bir düşünüp istediğim bulunmadığına göre bu tasarıya elbette ki razı oldum. Bay Pocket bana kibarlık konusunda pek az olan noksanlarımı gidermek amacıyla Londra'daki kimi yerlere girip çıkmamı öğütledi. Çalışmalarımı da baştan sona kendisi yönetmek istiyordu. Akıllı birkaç öğretmenin de yardımını sağlayabilirsek hiç tökezlemeden ilerleyeceğimi, çok geçmeden yalnızca kendisinin yol göstermesiyle yetinecek duruma yükselebileceğimi ileri sürüyordu. Bu ve buna benzer birçok konuşmamızda Bay Pocket aramızda bir yakınlık kurmayı rahatlıkla başardı. Şunu hemen belirteyim, bana verdiği sözleri tutmak konusunda öyle titiz, namuslu, dürüst davrandı ki beni de görevlerimi titizlik ve dürüstlükle yerine getirmeye zorladı. Baştan savma bir hoca olsaydı ben de hiç kuşkusuz ona onun tutumuyla karşılık verirdim. Gel gelelim o böyle bir kaçamak fırsatı vermedi benim elime. Böylece ikimiz de birbirimizin değerini bildik, birbirimizin hakkını verdik. Bay Pocket'ın benimle olan öğrenci öğretmen ilişkisinde de hiçbir zaman alaya alınabilecek gülünç bir yön bulmadım. Ciddilik, dürüstlük, iyilikten başka hiçbir yön bulmadım bu konuda. Böylece kararlarımızı aldık, ben de artık düzenli olarak çalışmaya başladım. Bir süre sonra Barnard'ın hanındaki odamı bırakmazsam yaşantıma daha bir renk, değişiklik katabileceğimi düşündüm. Herbert'la birlikte olmanın da etiket kurallarını daha iyi öğrenmem yönünden yararını gördüm. Bay Pocket bu tasarıma karşı çıkmamakla birlikte bu yönde herhangi bir adım atmazdan önce Vasim'e danışmam gerektiğini önemli belirtti. Ben de hemen Küçük Britanya'ya giderek isteğimi Bay Jaggers'a bildirdim. Benim için kiralanan eşyanın yanı sıra birkaç şey daha alabilirseniz bana yeter. Jaggers oldu diye kısaca güldü. Pocket Junior ile iyi anlaşacağınızı söylemiştim zaten. Kaç para istersin? Bilmediğimi söyledim. Hadi hadi dedi Bay Jaggers. 50 pound yeter mi? Yok canım, o çok. Öyleyse 5 pound. Öylesine büyük bir indirimdi ki bu. Ben biraz bozularak yok 5'in üstünde dedim. Jaggers üstünde ha dedi. Bana pusu kurmuş bekliyordu. Elleri cebinde, başını bir yana eğmiş, bakışları arkamdaki duvarda. Ne kadar üstünde? Duraksayarak kesin bir şey söylemek öyle zor ki dedim. Jaggers hadi uzatmayalım artık dedi. 5'in 2 katı yeter mi? 5'in 3 katı yeter mi? 5'in 4 katı yeter mi? Bunun pek güzel yeteceğini söyledim. Jaggers kaşlarını çatarak 5'in 4 katı sana yetecek öyle mi diye sordu. Peki kaç çıkarıyorsun sen bundan? Anlamadım. Canım kaç para edecek bu? Sanırım bana 20 pound vereceksiniz diye gülümsedim. Benim sana kaç para vereceğim önemli değil dostum diye bana karşı çıkan bir bilgiçlikle başını şöyle bir arkaya attı. Sen bana kaç para istediğini söyle. 20 pound elbet. Jaggers yazıhane kapısını açarak ve Mick diye seslendi. Bay Pip'ten imzalı senet al, sonra kendisine 20 pound öde. Bu değişik belirgin çalışma biçimi benim üzerimde de bambaşka belirgin bir etki bırakmıştı. Ne var ki bunun tümüyle hoşuma giden bir etki olduğunu söyleyemem. Bay Jaggers hemen hemen hiç gülmüyordu. Ayağında yüksek, kalın, cilalı, gıcır gıcır öten çizmeler vardı. Jaggers de alnını kaşlarını bitiştirecek biçimde dürüp o kocaman kafasını yana eğerek bir sorunun yanıtını beklerken bu çizmelerin üzerinde yaylanıyor. Kimi zaman da çizmeleri öyle bir gıcırdatıyordu ki onların alayla, kuşkuyla güldüklerini sanacağınız geliyordu. Bay Jaggers benim işimi yaptıktan sonra dışarıya çıktı ve Mix'e neşeli, konuşkandı. Bay Jaggers'ın davranışlarına hiçbir anlam veremediğimi ona söyledim. Ve Mick bunu kendine söyleyin, övgü sayar dedi. Davranışlarından ne anlam çıkaracağınızı bilmeyesiniz istiyor. Sonra benim şaşkınlığımı görünce, yo üstünüze alınmayın, kişisel yönü yok bunun dedi. Mesleği yüzünden böyledir, salt bir meslek sorunu bu. Ve Mick yazı masasının başında öğle yemeği yemekteydi. Daha doğrusu kupkuru sert bir peksimeti çıtır çıtır öğütüyordu. Arada kırıntıları toplayıp o ince geniş ağzını atışında posta kutusuna mektup atar gibi bir şey vardı. Sanki adam avlamaya tuzak kurmuştur, onu gözetlemektedir gibi gelir bana diye ekledi. Birden bir de bakmışsın çat, ökseye tutulmuşsun. İnsanlara tuzak kurmanın hiç de güzel bir şey olmadığını belirtmeyerek yalnızca sanırım çok usta olsa gerek bu işte diye sordum. Deryalar gibi derindir dedi Vemik. İnsan değil Avustralya sanki diyerek elindeki kalemle odanın tabanını işaret etti. Avustralya'nın her yuvarlağının dibinde olduğunu anlatmak istiyordu. Kalemini yine masanın üstündeki kağıda doğru kaldırarak bundan daha derin bir şey varsa o da benim patrondur diye ekledi. Bunun üzerine işleri tıkırında olsa gerek dedim. Hem de tıkır tıkır dedi Vemik. Bu kez yanında çok insan çalıştırıp çalıştırmadığını sordum. Buna Vemik yok sayısını az tutar çalıştırdıklarının dedi. Çünkü Londra'da bir tek Jaggers vardır. Buraya gelenler onun kendisini isterler, suyunun suyunu değil. Topu topu 4 kişiyiz burada. Görmek ister misiniz? Nasılsa siz yabancı sayılmazsınız. Peki dedim bu öneriye. Bay Vemik peksimetin hepsini yüzündeki o posta kutusunun yarından içeri atıp bana bir kasadan çıkardığı nakit parayı ödedikten sonra kasanın anahtarını sırtından aşağı sarkıtmıştı. Demirden bir saç örgüsü gibi çekip aldı yakasının içinden. Üst kata çıktık. Yapı karanlık, bakımsızdı. Bay Jaggers'ın odasında izlerini bırakan yağlı omuzların yıllardır merdivenden aşağı inip çıkmakta oldukları anlaşılıyordu. Bir üst katın ön odasında ömrünü meyhane işletmekle fare avlamak arasında geçirmiş gibi görünen bir yazman, üstleri başları dökülen 3-4 adamla derin bir konuşmaya dalmıştı. Bu adamları çok hor tuttuğu belliydi. Ne var ki Bay Jaggers'ın kasasına para getiren herkesi hor tutup hırpalamak bu iş yerinin yöntemiydi sanki. Odadan çıkarken Vemik ağır ceza için kanıt hazırlıyorlar dedi. Bunun üzerindeki odada teriyer türü köpeklere benzeyen, gözlerin içine giren perçemleri yavruluk günlerinden bu yana kırpılmamış olsa gerekti. Tombul, hımbıl, sarkık saçlı bir yazman da sulu gözlü bir adamı azarlamaktaydı. Bay Vemik sulu gözlü adamın bir maden tasfiyehanesi işlettiğini, eritme kazanının her zaman fokur fokur kaynadığını, istediğim herhangi bir şeyi dakikada eritebileceğini anlattı. Bu adam kendi zanaatini kendi üstünde deniyormuş gibi terden sırılsıklam kesilmiş, sararıp solmuştu. Arkadaki bir odada dişi ağrıdığı için kafasına kirli mendil bağlamış, yüksek omuzlu bir adam öbür yazmanların notlarını Bay Jaggers için temize çekmekteydi. İşin üstüne iki büklüm eğilen bu adamın sırtındaki eski püskü kara giysilerin bal mumuyla dikleştirilmiş gibi bir görünümü vardı. Kurumun tümü buydu. Aşağıya indiğimizde Wemmick beni Vasim'in odasına götürerek "Burasını zaten biliyorsunuz," dedi. Gözüm gene o eğri burunlu, iğrenç sırıtışlı iki pis maskeye takılmıştı. "Kuzum, bunlar kimin maskesi?" diye sordum. Wemmick "bunlar mı?" diye sorarak bir sandalyenin üstüne çıktı. Tozlarını üfleyip temizledikten sonra ürkünç kafaları aşağı indirdi. "Çok ünlüdür bunlar. Koltuklarımızı kabartan iki ünlü müvekkil. Bakın şu, vay köfte hor, geceliğin raftan indin de mürekkeple mi oynadın da kaşın böyle mürekkep lekesi olmuş ha? İşte şu herif ustasını haklamış. Sorgu yargıçlığına bile getirmediklerine göre işi iyi tasarlamış olsa gerek, değil mi?" Ben canavarın maskesinden hafifçe gerileyerek "kendisine benziyor mu bari?" diye sordum. Wemmick kolyenini tükürükle ıslatıp maskenin yüzünü silerek "benzemek mi?" dedi. "Kendi maskesi yahu. Newgate zindanında dar ağacından indirilir indirilmez alınmış. Beni pek bir severdi bu. Koca tilki seni. Severdin ha, değil mi?" Sonra üstünde salkım söğütle ağlayan kadın bulunan iğneyi elleyerek sevecenlik dolu bir sesle "benim için özel olarak yaptırmıştı bunu," diye ekledi. "Ağlayan hanım da gerçek birisi mi?" diye sordum. "Yok," dedi Wemmick. "Koca tilkinin şakası işte. Şaka yapmayı pek severdin ha, seni koca köfte or." "Hayır, onun davasında hanım manım yoktu Bay Pip. Bir kadın vardı gerçi, kıyıda köşede, gel gelin böyle dal gibi ince değildi. Sonra dönüp adamcağızın mezarındaki vazoya bakmazdı bile. Meğer ki içinde içecek bir şeyler ola." Şimdi dikkati dağılmış olan Wemmick maskeyi elinden bırakarak kendi iğnesini parlatmaya koyuldu. "Öteki yaratık da mı aynı sonuca uğradı?" diye sordum. "Yüzlerindeki ifade birbirlerine benziyor da." "İyi bildiniz. Hepsi de tam buna benzerler işte. Burun deliğine ufak bir at kılıyla bir de balık oltası takılmış gibi. Evet, bunun başına da aynı şey geldi. Başka türlü de olamazdı, inanın bana. Düzmece vasiyetler hazırlardı bu civan. Vasiyet sahiplerinin sonsuz uykuya dalmalarında yardımcı olduğu da sanılıyordu." Wemmick yine maskeli konuşmaya başlayarak "seni gören de kibar beyefendi sanırdı ha civanım," dedi. "Grekçe okuyup yazmasını bilirim derdin, ne bilirmişsin ya. Yazdıkların bankaların sahte diye geri çevirdikleri türdendi gerçekten de. Sen ne yalancıydın sen. Ömrümde senin gibi yalancısını görmedim inan." Wemmick ölmüş dostunu yine rafa kaldırmazdan önce parmağındaki yaz yüzüklerinin en büyüğüyle oynayarak "bana bunu aldırmak için çarşıya adam yolladığında," diye içini çekti. İdamdan hemen bir gün öncesi. Bu maskeyi de yerine yerleştirip sandalyeden aşağı inerken onun üstünde taşıdığı bütün takıların bu tür kaynaklardan edinilme olduğunu tahmin ettim. Kendisi bu konuda hiçbir çekingenlik göstermemiş olduğundan ben de ona bunlarla ilişkin birkaç soru sormayı göze aldım. Wemmick karşımda durmuş ellerinin tozlarını temizlerken "elbette," diye sorumu yanıtladı. "Hepsi de o türlü armağanlardır. Biri öbürünü çekiyor, anlıyorsunuz ya. Böyledir ya, böyledir bu işler, para gibi. Ben de verilenleri hiç geri çevirmez alırım. Merak çekici değişik şeylerdir. Hem de andaşlık değeri taşırlar. Üstüne üstlük değerli eşyadırlar. Değerleri pek yüksek olmayabilir ama gene de taşınabilir mal sayılırlar ya. Sizin geleceğiniz parlak olduğundan üstüne durmayabilirsiniz. Gel gelin benim yaşantıma yön veren kutup yıldızı hep bu ilke olmuştur. Taşınabilir mal edineceksin." Bu yıldızın şaşmazlığına olan saygımla inancımı belirttikten sonra Wemmick bir arkadaş candanlığıyla "günlerden bir gün yapacak daha ilginç bir işiniz çıkmaz da Wellworth'a beni görmeye gelirseniz sevinirim," dedi. "Geceleyin de kalabilirsiniz. Onur sayarım bunu. Göstermelik pek bir şeyim yoksa da elimdeki 2-3 tane değişik parçayı görmek hoşunuza gidecektir sanırım. Bahçemle küçük yazlık köşkümü de pek severim doğrusu." Onun bu konukseverliğine sevindim. Çağrısını kıvançla kabul ettim. "Sağ olasınız," dedi. "Öyleyse zamanınızın uygun olduğu bir akşam sizi bekliyorum. Bay Jaggers yemeğe çağırdı mı sizi?"